İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Dün akşamdan bugüne döviz kurunda yine ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Ekonomist Ali Ağoğlu bizimle birlikte olacak ve değerlendirecek ama önce Ankara'ya, meclise bir gidelim. Partilerin grup toplantılarında neler konuşulmuş bakalım.
Milletim, değerli milletvekilleri.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında kur krizi ve ekonomik sorunlar hakkında konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, ekonomimizin Sayın Erdoğan'la imtihanı geçtiğimiz haftada hız kesmeden devam etti. Bu arkadaş hala televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan faiz sebep, enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon artıyor, insanlarımız fakirleşiyor, gençlerimiz işsiz kalıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin tehdit ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek veren Akşener, "Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, yok öyle yağma Sayın Bahçeli" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin bugün uyguladığı ekonomi politikalarının bir anda ortaya çıkmadığını, 19 yıldır bu politikalara hazırlık yapıldığını söyledi. Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Erdoğan, "Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" dedi. Düşük faizi savunan Erdoğan, "Kur dediğim bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğim bugün artar, yarın düşer" dedi. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin olarak, "Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız. Bugüne kadar olmuş olanın çok çok fevkinde bir artış olacak" diye konuştu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine dairse, "Gerekli olduğu zaman müdahale yapılır" dedi.
İstanbul'da siyasi askeri casusluk suçundan gözaltına alınan Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında Gürcan'ın tutuklanmasına dair açıklamalarda bulundu.
Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesinde hazırlayıp bizlere ilettiği dosyada Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımlandığı şekliyle bir suç oluştuğuna dair somut bir delil de ortaya konamamıştır. Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin hukuki olarak takipçisi olduk ve bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bu dosyanın takibini sonuna kadar bizim hukukçu arkadaşlarımız sürdürecek. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. İkinci değerlendirme, değerli arkadaşlar, ikinci bakış açısı siyasi açı. Arkadaşımızın gözaltına alındığı ilk saatten itibaren gerek kollukta, gerek savcılık aşamasında ve gerekse sorgu sürecinde dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Her ne hikmetse Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın aynı gün bizlere hedef alması ve Metin Gürcan'la ilgili propaganda kampanyası aynı gün başlamıştır. Bakın dikkat ediyor, dikkatinizi çekiyorum. Aynı gün. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla partimize yönelik sözde bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlatarak söylemek istiyorum. Partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı Deva Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı ve asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulamak istiyorum.
Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve Ankara muhabirimiz Okan Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Evet, Babacan'ın açıklamasından Hıdır Göktaş'a gidelim. Bugün neler yaşandı konuyla ilgili Ankara'da Deva Partisi'nde Göktaş?
Şimdi Deva Partisi sonuçta Cuma gününden beri bu konuyla yatıp kalkıyor. Bunun bir Metin Gürcan yanı var, bir de Deva Partisi'nin hedef alınması yanı var. Doğal olarak bir siyasi parti olarak böyle bir ithamın üzerlerinde kalmaması için hukuki, siyasi olarak yoğun bir çaba harcıyorlar. Bugün Deva Partisi'nden iki açıklama geldi. Birincisi yazılı bir açıklamaydı. İdris Şahin, partinin sözcüsü, bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında aslında bizim dün ana haber yayınında anlattığımız, sizlere verdiğimiz bilgileri anlattı. Çünkü dün başkanlık divanı toplanmıştı. Orada değerlendirilmişti. Biz de o değerlendirmeleri içeriden aldığımız bilgiler çerçevesinde dün aktarmıştık. İdris Şahin de bugün oradaki bilgileri tekrar anlattı. Yine bir suç olmadığını, dosyanın tamamen boş belgelerle doldurulmuş olduğunu anlattı. İtalyan, İspanyol ve İtalyan diplomatlarla bir temas olduğunu, fakat burada gizli bilgi ve belgenin olmadığını tekrarladı Şahin. Ve askeri siyasi casusluk yaptığına dair en ufak bir delilin dosyaya konmadığını belirtti. Ayrıca bunun tek kişilik bir dava olduğunu yineledi. Ve bu sözde dilen iki diplomat hakkında da şu ana kadar yapılmıştır kovuşturma, herhangi bir diplomatik girişim olmadığında yine altını çizdi. Fakat bugün bizim ısrarla beklediğimiz şey, Sayın Babacan her çarşamba basın bilgilendirme toplantısı yapacak. İlkini geçtiğimiz hafta yapmıştım. Sayın Babacan bu konuda ne diyecek diye bir bekleyiş içerisindeydik. İlk edindiğimiz bilgiler Babacan'ın sadece ekonomi konusuna gireceği basın toplantısında. Soru olursa eğer Metin Gürcan konusuna değineceği şeklindeydi. Fakat daha sonra basın toplantısında Gürcan konusuna girmemesinin kamuoyunda yanlış anlaşılabileceği yönde bir görüş hasıl olunca o konuda da açıklama yapıp sonra gerekirse yine soruları yanıtlama yolunu seçmişler. Babacan da yine öteden beri birkaç gündür söyledikleri gibi dosyada siyasi askeri casusluk suçlamasına ilişkin herhangi bir delilin olmadığını sonra vurguladı ve burada önemli olan şu dedi: masumiyet karinesi esastır. Suç ve ceza şahsidir. Kişinin lekelenmeme hakkı esastır. Ve bunlar evrensel bir hukuk ilkeleridir. Bunu tabii söylerken hem Metin Gürcan'ın durum açısından bunu söylüyor, hem Gürcan üzerinden kendi partilerine yönelik bir harekatı burada anlatmaya çalışıyor. Ve kendi partilerine yönelik gelişmeleri de partimize yönelik sözde bir itibar kalkışmasıdır, itibar suikastidir şeklinde nitelendirdi. Buradan hareketle de çünkü diyor Babacan, bu tip son zamanlarda bir casusluk kavramıyla muhalefete gözdağı verme bir öne çıktı. Çünkü burada gözdağı vermek için bir kişiyi hedef almak yetiyor. Böylece bütün muhalefeti susturmayı hedefliyorlar. Bunu başaramayacaklar dedi. Asıl önemli olarak vurguladığı Metin Gürcan'la kendi partileri arasındaki ilişki. Bu rapor karşılığında para alınmasının yerine değindi. Bunun etik bir sorun olduğunu vurguladı. Babacan, siyasi etik yanı vardır. Biz bunu değerlendiriyoruz. Dün genişletilmiş başkanlar kurulunda değerlendirdik. Biz bunu kendi siyasi etik meselemiz olarak görüyoruz ve kendi kurullarımız açık. Bununla ilgili bir süreç mutlaka işler dedi ve bitirdi. Bunun üzerine ben kendisine buradan bir disiplin mekanizması mı işleyecek, bunu mu başlatıyorsunuz, bir disiplini mi vereceksiniz kendisine dedim. Yine burada çok net yanıtı vermemekle birlikte böyle bir sürecin başlayacağını söyledi Babacan. Partimizin bir siyasi etik yönetmeliği var. Bu genişletilmiş parlamenter sistem konusunda da şimdi Okan o konuda da bilgi verecek. Burada da bir siyasi etik konusunu masaya getirmeye çalışıyoruz. Biz kendi raporumuzu koyduk. Bir yasa teklifi önerimizi sunduk. Önümüzdeki süreçte siyasi etik konusu çok önemli. Bunun yazılı olarak deklare edilmesi lazım. Çünkü sözlü olduğunda her yöne çekilebiliyor. Bir yazılı açıklama yapılmasını istiyoruz dedi. Ve daha sonra da yine kuşkusuz ki bütün çerçeve içerisinde biz bu süreci kendi içimizde, kendi etik ilkelerimiz çerçevesinde takibini sürdüreceğiz dedi. Buradan anladığımız, bizim önümüzdeki süreçte Metin Gürcan mahkemede aklansa bile sanıyorum parti süreci içerisinde bir etik disiplin sürecine muhatap olacak. Bugün Metin Gürcan ve Deva Partisi yaklaşımları bu şekildeydi. Söz sizde, teşekkürler.
Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Evet, hemen Okan Yücel'e geçelim. Az önce Hıdır Göktaş'ın da sözünü ettiği, Babacan'ın sözlerinde aslında dile getirdiği 6 partinin, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaştığı, anlaştığı aslında biliyorduk. Belli bir aşamaya gelmişti görüşmeler ama sen bugün muhalefetin 2 önemli partisi temsilcisiyle yayın da yaptın Okan. Hem o yayında neler konuştular, neler söylediler, hem bu konuda son durum nedir, senden dinleyelim.
Şimdi 6 muhalefet partisinin temsilcileri Eylül ayından itibaren aslında mecliste bir araya geliyorlar. Her salı düzenli olarak saat 17'de mecliste toplanıyorlar. Bu 6 partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları bu toplantıya katılıyorlar ve bu toplantılar artık sona ermek üzere. Yalnızca etik kanun hakkında görüşecek önümüzdeki hafta ve daha sonra ortaya çıkan metin, yani redaksiyon kısmından sonra ortaya çıkan metin de genel başkanlarla paylaşılacak ve genel başkanlar da bunu bir ortak metin olarak kamuoyuna duyuracaklar. Bugün toplantıya katılan isimlerden CHP'li Muharrem Erkek ve İYİ Partili Bahadır Erdem ile konuştum ben. Hem mevcut durumu hem de sonraki süreci bana anlattılar. Hem de tabii ki bu 3 aylık süreçten birazcık bahsettiler. Şimdi senin de belirttiğin gibi 6 parti bir metin üzerine uzlaştı. Hem Bahadır Erdem hem de Muharrem Erkek bütün başlıklarda uzlaştıklarını, bütün maddelerde uzlaştıklarını ve hiçbir konunun ertelenmediğini ve hiçbir konunun aralarında büyük tartışmalara yol açmadığını söyledi. Bu çalışmaya göre Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere ve temsili yetkilere sahip olacak. Halk ya da meclis tarafından nasıl seçileceği henüz burada belirtilmedi. Bu anladığım kadarıyla genel başkanları görüşmesinin ardından netleşecek. Ancak buna da milletin karar vereceğini söyledi Muharrem Erkek. Seçim barajı %3 olarak belirlenmiş. Hazine yardımı için sınırı %3'ten %1'e indirilmiş. Rektörlük seçimleri kaldırılacak. Üniversiteler tarafından seçilecek rektörler. Cumhurbaşkanlığı rektör atamayacak. YÖK yine kaldırılacak ama YÖK yerine üniversitelerin idari özelliğini bozmayacak yine bir çatı yapılanması düşünülüyor. Ve kayyum uygulamalarına da yine son vereceğini bana ifade ettiler. Yerel yönetimlerle güçlendirecek. Yani aslında madde madde bakarsak bu maddelerin tamamı da 6 partiden mutabık. Bunun yanında bir de Millet İttifakı'nın genişlemesi konusu var. İki isimden Bahadır Erdem hem de Muharrem Erkek bana bir sonraki seçimde bu 6 partinin Millet İttifakı'nı oluşturabileceğini söylediler. Aslında benim edindiğim izlemde bunun yüksek ihtimal olduğu. Çünkü Muharrem Erkek Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılmasından mutluluk duyarız dedi yayında. Bahadır Erdem de bunun pekala mümkün olabileceğini söyledi. Yine bunun yanı sıra ben HDP'yi de sordum. HDP muhalefetinin en güçlü 3. partisi ve onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana. Ancak neden bu görüşmeler katılmadılar diye sordum. Muharrem Erkek aslında bir önceki konuyla ilişkin söylediğim bilgiyi verdi. Yani Millet İttifakı paydaşlarının birazcık ortak çalışması gibi olduğunu söyledi. Bunun HDP'de dışarıda olduğu için bu sürece katılmadı dedi. Bahadır Erdem ise şöyle söyledi. HDP ile aynı masaya oturmakta şu an çekinceleri olduğunu söyledi. Ve dedi ki PKK'ya terör örgütü demeyen bir partiyle aynı masaya oturmak istemiyoruz dedi. Ancak bir sonraki seçimlerin ardından yeni oluşacak mecliste anayasa değişikliği için bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve burada elbette ki meclisteki bütün partiler de temsilci verecekler. Yani dolayısıyla HDP'ye de bir şekilde masaya oturmuş olacak bundan sonraki süreçte. Dediğimiz gibi artık son aşamaya gelindi. Muharrem Erkek'in dediği şekilde özetlersek Aralık ortası ya da sonuna doğru artık bu metin genel başkanlara iletilecek ve genel başkanlar da son nüanslar, son retuşlar üzerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve önümüzdeki yılın başında da ortak bir metnin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Biz de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz Okan Yücel. Hıdır Göktaş ve Okan Yücel'e bir kere daha teşekkür ederim. Ayrıca bu isimlerle az önce aktardı Okan Yücel, Bahadır Erdem ve Muharrem Erkek'le konuştu. Medyascope'dan da hem YouTube sayfamızdan hem web sitemizden bu röportajlara tamamına bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz efendim. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar satarak kura müdahale ettiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından düşen dolar kuru, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasının ardından yeniden yükseldi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23 Ocak 2014'te yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece TRT ortak yayınında faiz sebep enflasyon sonuçtu söylemini yinelemesinin ardından 14 liraya aşan dolar Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ardından düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 13.81'den 12.46'ya kadar düşen dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup konuşmasının başlamasıyla yeniden yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında saat 13.10'da dolar 13.35'e kadar yükseldi. Yeniden 13 liranın altına inen dolar kuru saat 13.30'dan sonra yeniden 13 lirayı aştı ve yükselişe geçti. Saat 14.30 itibariyle dolar kuru 13.15 seviyelerindeydi.
Ekonomist Ali Ağoğlu Zoom attığımızda. Ali Bey, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Gökçen'im.
Sabrınız için çok teşekkür ediyorum, beklettik sizi. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın dün akşamdan itibaren açıklamalar yapması, bugün de gün içinde konuştu kendisi. Döviz kurunda yine dalgalanmalara sebep olduğu rekor kırdı, kendi rekorunu yine döviz kuru. Bugün Merkez Bankası müdahale etti. Önce teknik birkaç bir şey sormak istiyorum Ali Bey. Aslında müdahale etmek ne demek, neden ve nasıl yapar bunu Merkez Bankası ve doğru mudur?
Şimdi müdahale edilmesi dönem dönem doğrudur. Ama çok uzun yıllara sahip bir deneyimimi paylaşayım. Müdahaleler alım fırsatıdır. O müdahaleye gerek duyulan ortam her neyse piyasa adına alım fırsatıdır. Şimdi bu ne demektir diyeceksiniz. Müdahaleler teknik olarak gerek merkez bankalarına gerek politika yapıcılarına zaman kazandırmak amacıyla yapılırlar. Ve bunların A, iyi planlanması ve mümkün olduğu kadar etkisi az bir mühimmatla çok geniş kesimleri etkilemesi gerekir. Şimdi bunu yapabilmeniz için tek başına döviz müdahalesi çok anlamlı değildir. Aynı zamanda Türk lirası likiditesini de kontrol ediyor olmanız lazım. İkisini aynı anda yaparsınız. Az miktarda bir döviz satsanız bile bunun etkisi çok daha yüksek olur. O birinci konu. İkinci konu, bu bir kazanılan zamanda siz ne yapacaksınız? Yani piyasa sizden ne bekliyor ki? Yani bunu aslında şöyle ifade ediyorum ben. Sorun akut mudur, kronik midir? Veya stok problemi midir, akım problemi midir diye bir bakar piyasına. Şu andaki müdahalenin yapılış biçimi veya yöntemde aslında Merkez Bankası'nın elinde yeterince döviz likiditesi veya döviz satabileceği döviz yok. Hatta eksi rezerv verdiği iznette. Buna karşılık Merkez Bankası kaydi bir döviz satarak müdahale etti ağırlık olarak. Nedir derseniz bu kaydi döviz? Vadeli işlem opsiyon piyasası üzerinden vadeli kontratlarla müdahale etti. Evet, bir miktarda dövizin kendisini sattı. Ve bu hatta Türk lirasında günün sonunda likidite ihtiyacı duyan bankalar nedeniyle faiz oranları 15'ten 16.5'a çıktı. Bu bir taraftan iyi bir etki gösteriyor. Şundan dolayı sattığınız dövizin karşısında yeterince Türk lirası yoksa dövizi alanların elinin yanması lazım normal koşullarda. Eğer yaptığınız müdahale gerçekten işe yarayacaksa. Fakat şu anda yani hem sizin de haberin başında söylediğiniz gibi inilen seviyeler hem de ilk fırsatta çıkılan seviyeler var. Şimdi neden alım fırsatıdır derseniz piyasa şu anda meselenin akut yani şu anda kısa süreli bir sorun olduğuna inanmıyor. Bunun daha kronik ve stok problemi aynı şekilde stok problemi bir seferlik çözülebilecek bir problem olduğuna inanmıyor. Daha uzun vadeye sahip kronik bir problem olduğunu yani bir flow problemi olduğunu bugün siz bunu çözseniz de ileride bunun tekrar nüksedeceğini biliyor veya öyle düşünüyor piyasa. Sizin buna ikna edebilmeniz için Merkez Bankası'nın bana göre biraz da cılız kalan diyeyim bir müdahalesi. Çünkü cılızı şöyle tek başına kaydi bir dolarla yapıyorsunuz bu müdahaleyi ağırlık olarak vadeli opsiyon piyasası ki bunu da izleyiciler için küçük bir not olarak belirteyim. Bu vadeli kontrat dediğimiz BIOP'taki vadeli işlem opsiyon piyasasındaki kontratlar vade sonuna kadar alınıp satılabilirler. Ama vade sonu geldiğinde siz dolar almazsınız. Anlaşılan fiyat her neyse kontratın alım satımları sırasında son gününde belirlenen bir uzlaşma fiyatı vardır. O fiyat arasındaki fark Türk lirası olarak taraflar arasında el değiştirir. İlgili taraflar farklarını alırlar veya öderler ama eninde sonunda fiziki dolara ihtiyaç duyduğunuzda gidip bunu piyasadan almanız gerekiyor. Eğer ucuza almışsanız aradaki fark size gelir. Gidip piyasadan aldığınız zaman aldığınız kontrat fiyatıyla aradaki piyasa farkını size ödediklerinde kontrat fiyatından doları almış gibi olursunuz. Ama gidip o doları yine fiziki olarak bulmanız lazım. Bir başka de işte şöyle söyleyeyim. Bizim bazı işlemlerde kullanılan kontratlarla yurt dışından gidip herhangi bir mal ve hizmet alamazsınız. O nedenle işimi de fiziki tarafı devreye girecek. Merkez Bankası bu döviz müdahalelerini vadeli kontratlar aracılığıyla yapsa bile gün gelecek, an gelecek. Gerek zorunlu tüketimler için, gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde kalıcı bir şekilde tedariğine inanmadığı için kurda bu oynaklık devam ediyor. Bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Ben de tam olarak ikinci soru kalıcı çözüm müdür, işe yarar mı diyecektim ki siz zaten cevaplamış oldunuz. Ali Bey, şimdi faiz düşebilir. Biz düşük faiz politikasından yanayız diyor hükümet. Kur yükselebilir, önemli değil. Artık bundan sonra bu bizim için çok önemli olmayacak deniyor. Peki düşürmek için de bir yandan niye müdahale ediliyor?
Ya şimdi müdahalenin, bugünkü yapılan müdahalenin iyi bir tarafı var. Onu da şöyle belirtmekte fayda var. Başıboş bir Türk liranız yok dedi Merkez Bankası. Merak etmeyin, ben buradayım, gerektiğinde müdahale ederek veya sahip çıkarak sonsuz yükselmesine izin vermeyeceğim dedi. İyi bir haber, çünkü piyasa eninde sonunda Türk lirasının en büyük otoritesi ve Türk lirasının sahibi Merkez Bankası geliyor ve kendi parasına sahip çıkabileceğini söylüyor. Ha, bu inandırıcı olur olmaz. Şimdi bu ayrı bir tartışma, ama hiç olmasa ne olur diye bakalım. Yani hiç olmasa ne olur? O zaman hakikaten başıboş bir Türk lirası diye değerlendirmemiz lazım. Şimdi izlenen politika tutarlı, kalıcı ve iyi bir sonuç verecek mi sorusunun cevabına ben dahi piyasada inanan pek fazla insan yok. Neden derseniz, hani piyasanın gerek profesyonelleri olsun, gerek sanayi iş adamları olsun, şu andaki yaşananların ne yazık ki bilinen ortodoks veya işte bilimsel eğitimle bize öğretilen, anlatılan, hatta piyasanın çalışma mekanizmalarıyla uyumlu olmadığını biliyor. Ve bunun aksine inatlaşmanın da, doğrusunu isterseniz biraz Nasrettin Hoca hikayesine benzetiyorum ben bunu. Nasrettin Hoca borcunu ödemek için işte ben yola diken dikileceğim. Oraya koy geçen koyunların yünleri takılacak. Oradan ben kazak öreceğim, ipi eğireceğim, kazak öreceğim, pazarda satacağım. Sana borcumu ödeyeceğim gibi bir hikaye bu. Şimdi Türkiye'nin bu kadar sabrı olabileceğini düşünmüyorum ben. Ben değil, sadece piyasada düşünmüyor ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadan önce, dünkü konuşmasından önce olan seviyeyle konuşma sırasında ve sonrasındaki seviye yeni rekor getirdi. Aslında sizin bugün söyledikleriniz gün içinde görülen rekorlar. Dün de 9'a kadar çıktı. Evet, derinliği olmayan bir piyasada çıktı, ama sonuçta orada bir fiyat akıllara nakşedilmiş durumda şu anda. Yani orada 13.99 gibi bir fiyat görünüyor. Değil ki 14 olmadı, ama yani 13'ün en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumdasınız. Müdahale dediğim gibi sahipsiz değil Türk lirası demek açısından piyasaya biraz sakinleştirici bir mesaj verdi. Biraz bunu şeye benzetebilirsiniz. Bu basketbol maçlarının son 25-30 saniyesi çok hızlı oynanır. Pardon, aslında çok yavaş oynanır, ama aynı zamanda çok hızlı oynanır. Mola alınır sürekli olarak. Yani 3-5 saniyenin içine sıkıştırılan çok hızlı hareketler vardır. Yani şu anda açıkçası bir de borsalarda şey de vardır. Hani bir kağıt çok sert düştüğünde veya çok hızlı yükseldiğinde işleme ara verilir. Yani bunların ikisi de şey demektir. Ya biraz durun, düşünün. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Yani bir ayağınızı denk alın. Sağduyuyla düşünecek bir fırsatınız olsun tarzında bir tür mola aldı Merkez Bankası şu anda. Ya piyasaya mola dedi. Bir düşünün bakalım ne yapıyorsunuz. O açıdan iyi bir haber. Ancak kalıcı ve sürdürülebilirlik açısından ciddi soru işaretlerini halen daha içinde barındırıyor.
Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Rica ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 25.216 oldu. 207 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 120 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 263 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 230 bini aştı. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü kalp ve damar cerrahı ve sunucusu Doktor Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na adaylığını açıkladı.
My parents came to America to find a better life.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Doktor Öz, Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışacak. Doktor Öz adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öz paylaştığı video mesajında Pensilvanya eyaletinden ABD senatosu için yarışıyorum çünkü Amerika'nın Washington'daki sorunu çözmek için muhafazakar bir cumhuriyetçi parti ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum dedi. Doktor Öz başkanlığı döneminde Trump'ın Oval Ofis'teki doktoruydu. Aynı zamanda Öz başkanlık, spor, fitness ve beslenme konseyinde de görev almıştı.
Galatasaray'ın efsane kalecisi Taferel, İngiltere Premier Lig ekibinden Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu.
Brezilya milli takımı ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taferel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu. Liverpool yaptığı açıklamada bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev alan Taferel ile anlaşıldığını kamuoyuna duyurdu. 55 yaşındaki isim son olarak Brezilya milli takımında kaleci antrenörü olarak görev alıyordu. Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Claudio Taffarel'in kaleci antrenörü olarak göreve başlaması hakkında aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık dedi.
Güne bakışın sonuna geldik. Ayşe Çavdar, Ruşen Çakır, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can adını koyalım programında Erdoğan'la devleti konuşacaklar. Güne bakışın hemen ardından saat 20'de izleyebilirsiniz. Hoşça kalın efendim.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.